Ayrım 6.
Ucuzlamasına rağmen fıçıcı şekere hep evin en pahalı yiyeceği gözüyle bakıyordu. Şekerin libresini hala 6 frank sanıyordu. İmparatorluk döneminde edindiği alışkanlıklarından olup vazgeçemiyordu. En aptal kadınlar bile dediklerini yapmak için kurnazlığa başvurmasını bilirler. Nanon şeker sorununu bir yana atıp kurabiyelerin yapılması için gerekli başka yollar aradı. Pencereden bağırdı. Kurabiye istememiş miydiniz küçük hanım? Öjeni seslendi. Hayır, hayır. Grande kızının sesini duyunca yumuşadı. Un ambarını açıp bir miktar un verdi. Bir parça da yağ ekledi. Nano'nun istekleri bitip tükenmiyordu. Odun da gerek. Cimri mahzunlaştı. Ne kadar gerekiyorsa al. Madem öyle bir de meyveli çörek yap fırında. Akşam yemeği aradan çıksın. İki ateş birden yakılmamış olur. Nanon haykırdı. Ne, bana mı öğreteceksin bunları? Grande evin başbakanına babaca bir göz atmakla yetindi. Nanon gönül rahatlığıyla seslendi. Kurabiye yiyeceğiz küçük hanım, gözün aydın. Grande baba meyvelerle döndü. Birinci tabağı masanın üstüne yeniden yerleştirdi. Nanon. Yeğeninizin çizmelerine bir bakın, ne güzel, ne hoş bir derisi var. Ne kadar da güzel kokuyor. Bu çizmeleri neyle silerler acep? Sizin yumurtalı cilanızdan sürsem mi? Yumurta bu deriyi bozar sanırım Nanon. Maroken derilerinin nasıl boyandığını bilmediğini de söylemelisin ona. Evet evet, bu çizme Maroken. Bu çizmeler neyle boyanırsa Samur'dan kendisi bulup getirsin sana. Parlatmak için boyasına şeker katıldığını duydum. Hizmetçi çizmeleri kokladı. O halde en iyisi bu çizmeleri yemeli. Amanın, hanımefendinin kolonyası kokuyor bu çizmelerde. Ah ne garip. Garip ha? Bir çizmeye çizmenin sahibinin bile etmediği kadar para harcamayı garip buluyorsun. Efendisi meyve sandığını kapatmış dönüyordu. Haftada bir iki kez olsun sofraya değişik bir şeyler koymaya niyetiniz yok mu onurlandırmak için ye? Evet, kasabaya gideyim mi? Acele etme, tavuk çorbası yaparsın. Çiftçiler tavuksuz bırakmazlardı seni. Nasıl oldu bilmiyorum. Kronillere söyledim de biraz karga dursunlar bize. Karga çorbası kadar tatlı çorba yoktur der yüzünde. Say mı efendim? Kargalar ölü yer derler ama doğru mu? Ama kas kafalısın Nanon. Herkes gibi onlar da ne bulurlarsa onu yerler. Bizler ölülerle yaşamıyor muyuz sanki? Miras denilen şey de ölüyle yaşamak değil mi midir? Grande baba evle ilgili buyruklarını vermişti. Söyleyecek sözü kalmamıştı artık. Kahvaltıdan önce yarım saat dinlenebileceğini düşünüp şapkasını aldı. Kızını kucaklamaya gitti. Benimle birlikte Lor kıyısındaki otlaklarımı gezmek istemez miydin? Bazı işlerim var orada. Eugenie pembe tafta astarlı şapkasını giymeye gitti. Sonra baba kız merdivenleri inip alana dek kıvrıla kıvrıla giden dar yola düştüler. Yolda Noter Crusoe ile karşılaştılar. Böyle sabah sabah nereye? Grande dostunun bu sabah gezintisinin amacını sezmişti. Bir şey var da ona bakmaya. Grande bir şeyi görmeye gidince Noter'in de her zaman o şeyden bir kazancı olurdu. Siz de gelin Crusoe, yabancı değilsiniz. Gelin de ocanın topraklara kavak dikmenin saçmalık olduğunu göstereyim size. Noter şaşkın şaşkın baka kaldı. Lor çayırlıklarından aldığımız 60.000 franka hiç gözüyle mi bakıyorsunuz? Ne mutlu bir satıştı o. Tam Nantes'te kereste buhranı olduğu bir anda kavakları kesip tanesini 30 franktan satmak. Eugenie'nin yaşantısının en görkemli anını yaşadığını, noterin onunla ilgili babaca, egemence bir ferman düzenlemek üzere olduğunu bilmeden konuşulanları dinliyordu. Grande, Lor kıyısındaki en güzel çayırlıklarına gelmişti. 30 işçi çalışıyordu burada. Bir zamanlar kavakların kapladığı yerleri şimdi düzeltip dolduruyorlardı. Bir kavağın kapladığı yere bir bakın Bay Crusoe deyip sonra işçilerinden birine seslendi. Jane, kendi böl ölçünle ölç bakalım her yerinden. İşçi ölçtü. 4 kez 8 ayak geliyor. Crusoe, bir bağ oturum değeri 600 frank. Siz buna bir 1200 de deyin. 300 400 100 frankta kar getirir. Yılda bir 1200 frank 40 yılda bir bileşik faizle bir birlikte eder. 60.000 frank. Tamam. 60.000 frank. Artık kekelemeden tamamladı eski fıçıcı. Demek ki 2000 kavak bana 50.000 frank bile kazandırmaz. Zararım var. Anladım bunu. Lor tarafına satın aldığım kavakları diker, öte yanları doldurursun. Kruşa'ya dönüp gülümsedi. Burnundaki ur acayip bir harekette bu garip gülücüye katıldı. Lor kıyısındaki kavaklar hükümet kesesinden beslenmiş olur böylece. Grandin'in hesabı Kruşa'yı şaşkına döndürmüştü. Evet, kavakların artık topraklara ekilmesi daha yerinde olur. Fıçıcı alaylı alaylı cevapladı. Evet efendim. Eugenie babasının hesaplarını dinlemiyor, Lor kıyısındaki güzel görüntüyü seyrediyordu. Kruşa'nın sözleri ilgisini çekti birden, kulak verdi. Paris'ten bir damat getirttiniz demek. Bütün Somer'de yeğeniniz konuşuluyor. Yakında bir bağıt düzenlemem gerekecek galiba, değil mi Grande baba? Grandin'in burnundaki ur kıpırdayıverdi birden. Bunu söylemek için mi böyle erken sokağa çıktınız? Pekala aziz dostum. Saklamayacağım. Öğrenmek istediğinizi söyleyeyim. Kızım Lor ırmağına atar da yine amcasının oğluna vermem. Bunu herkese söyleyebilirsiniz. Hayır, bırakın ne derlerse desinler. Babasının bu cevabı üzerine gözleri karardı Eugenie'nin. Yüreğinde filizlenen umutlar pek çabuk çiçeklenmiş, gelişmiş, bir demet olmuş, sonra hepsi kesilip yerlere atılmıştı. Dün değil evvelki günden bu yana ruhları birleştiren bütün mutluluk bağlarıyla bağlıydı Charles'a ve artık acı daha bir sağlamlaştıracaktı bu bağları. Kadınların o soylu alın yağısı değil miydi bu? Zenginlik görkeminden çok yoksulluk görkemiyle duygulanmak. Babasını yüreğinin derinlerindeki o babalık duygusu nasıl olmuş da sönmüştü? Charles hangi büyük suçu işlemişti? Gizemli kalan, cevabı bilmeyen sorulardı bunlar. Henüz doğmakta olan gizemli aşkı yeni gizemlere bürünüyordu. Bir zaman nice kıvançlı geçtiğimiz bu yol şimdi sevimsiz, karanlıktı. Bacakları titreye titreye yürüyordu. Zamanda, eşyalarda, her şeyde hüzün vardı artık. Aşkın derslerini öğrenmeye başlamıştı. Eve birkaç adım kala babasını biraz geçmişti. Kapıyı vurduktan sonra babasının gelmesini bekledi. Grande noterin elinde henüz açılmamış günceyi görünce sordu. Tahvillerden ne haber? Sözümü dinlemiyorsunuz Grande. Hiç zaman yitirmeden biraz daha tahvil alın. Yüksek faizinden başka 2 yılda %20 kar var. 80 bin franka karşılık 5 bin frank yalnızca faizi. Tahviller 80 frank 50 santim. Grande çenesini ovuşturdu. Düşünelim. Noter günceyi açtı. Tanrım! Ne var? Kruşa günceyi uzattı. Şu yazıyı bir okuyun. Paris'in en sayılmış tüccarlarından Bay Grande her zamanki gibi borsaya uğradıktan sonra beynine bir kurşun sıkarak kendini öldürdü. Ticaret odası başkanına istifasını göndermiş, aynı şekilde ticaret mahkemesindeki yargıçlık görevinden de ayrılmıştı. Noteri Bay Rojin'le komisyoncusu Suşen'in baskıları onu da yıkılıma sürükledi. Ticaret dünyasında gördüğü saygı ve itibar sayesinde Paris'te kendisine yardım edecekler bulunurdu. Bu onurlu insanın ilk umutsuzluk anında canını kıyması pek üzücü olmuştur. V.B.G. Yaşlı fıçıcı notere, biliyordum dedi. Bu söz üstüne bütün noterler gibi duygusuz olmasına rağmen Parisli Bay Grande'nin Somurlu Bay Grande'ye milyonlarını istemek için yalvardığını düşünüp sırtı buz gibi oldu. Ya oğlu? Dün ne kadar kıvançlı görünüyordu. Henüz hiçbir şey bilmiyor dedi Grande aynı durgunlukla. Kuruşu öğrenmek istediğini öğrenmişti. Başkan de Fons'a artık endişe edilecek bir şey olmadığını yetiştirmek için Allah'a ısmarladık deyip ayrıldı. Grande dönüşte kahvaltıyı hazır buldu. Gizli bir hüzünden doğan o yürek coşkusuyla Eugenie sarılmak için annesinin boynuna sıçradığında Bayan Grande pabuçlu iskemlesine oturmuş kışlık kollukları örüyordu. Yemek hazır, başlayabilirsiniz. Çocuk melekler gibi uyuyor. Gözleri kapalıyken ne kadar da sevimli. Odasına girip seslendim. Nerede? Hiç oralı olmadı. Duymadı beni, dedi Grande. Bırakın uyusun. Ne kadar geç uyanırsa kara haberi o kadar geç öğrenir bugün. Grande'nin boş zamanlarında bizzat kestiği bilmem kaç gramlık 2 parça şekeri kahvesine atarken ne olmuş diye sordu Eugenie. Aynı soruyu Bayan Grande de sormak istemiş ama cesaret edememişti. Kocasının gözlerine baktı. Babası beynine kurşun sıkarak kendini öldürdü. Öjeni. Ah, amcam mı? Bayan Grande haykırdı. Zavallı çocuk. Grande. Evet, zavallı çocuk. Tek bir kuruşu bile yok şimdi. Nanon. Hay Allah, krallar gibi uyuyor. Öjeni yemeği bıraktı. Seven bir kadının yüreği, sevdiği insanın yıkımını duyunca nasıl burkulursa, Öjeni'nin yüreği de işte öyle ilk kez burkuluyordu. Ağlamaya başladı. Altınlarına bakarken gözlerini kaplayan o hırslı bakışla, aç bir kaplan bakışlarıyla baktı Grande kızına. Amcanı tanımıyorsun bile. Ne diye ağlıyorsun? Bu sözü hizmetçi cevapladı. Başına gelenlerden habersiz kütük gibi uyuyan şu gence kim acımaz ki efendim? Sana soran olmadı Nanon, dilini tut. Seven bir insanın duygularını her zaman saklaması gerektiğini o an öğrendi Öjeni ve sustu. Grande, umarım ben dönünceye dek hiçbir şeyden söz etmezsiniz ona. Yol üstündeki çayırlara gidip çukurları doldurtmak zorundayım. Öğlen yemeğine geldiğimde durumunu konuşacağım yeğenimle. Sana gelince Bayan Öjeni, eğer bu çıt kırıldım oğlan için ağlıyorsan bu kadar ağladığın yeter. Yarından tez yok, Hindistan'a gidecek, artık görmeyeceksin onu. Baba şapkasının kenarına koyduğu eldivenlerini aldı. Alışılmış durgunluğuyla ellerine giydi. Parmaklarını birbiri arasına gömüp elini eldivene iyice yerleştirdi ve çıktı. Ana kız yalnız kaldılar odada. Öjeni. Üzüntüden boğulacak gibiyim ah anneciğim. Bu kadar hiç üzülmemiştim hayatımda. Zavallı anne kızının sarardığını görünce pencereyi açıp hava aldırdı ona. Öjeni bir süre sonra, şimdi biraz ferahladım dedi. O ana dek hep durgun ve soğukkanlı tanıdığı kızının bu heyecanlı halini gören Bayan Grande, annelerin çocuklarına da duyduğu o sevgi sesiyle kızına bakıp her şeyi anladı. Gerçekten bu ana kız o ünlü Macar yapışık kız kardeşlerden daha yapışıktılar birbirlerine. Evde, kilisede, her yerde birlikteydiler. Her zaman aynı havayı soluyorlardı. Bayan Grande kızının başını göğsüne dayayıp, ''Zavallı yavrum'' dedi. Genç kız bu sözleri duyunca başını kaldırıp annesine baktı. Gizli düşüncelerini sezmeye uğraştı. ''Neden Hindistan'a gidecekmiş anne? Bu mutsuz günlerinde burada kalması daha iyi değil mi? Hem en yakın akrabamız o bizim.'' Evet yavrum, çok iyi olurdu. Ama babanın da bir düşündüğü vardır elbet. Saygı göstermeliyiz. Ana kız biri pabuçlu iskemlesine, öteki küçük koltuğuna sessizce oturdular. Ellerine işlerini aldılar. Annesinin gösterdiği anlayıştan doğan büyük bir şaşkınlıkla Öjeni elini öpüp ne kadar iyisin sevgili anneciğim dedi. Yılların hüznüyle solmuş o yaşlı anne yüzü ışıyverdi birden. Öjeni sordu. Hoş buluyor musun onu? Bayan Grande yalnızca gülümsemekle yetindi. Bir süre sustu usul bir sesle. Sevmeye mi başladın yoksa kızım? Öyleyse kötü. Kötü mü? Neden? Senin hoşuna gidiyor. Nanon'un hoşuna gidiyor. Neden ben de hoşlanmayacakmışım? Hadi anne, sofrayı kuralım da kahvaltısını yapsın. Elinden işini attı. Delisin sen deyip annesi de bıraktı işini. Nanon'u çağırdı Öjeni. Yine ne istiyorsunuz küçük hanım? Öğleyin kaymak koymayı unutma Nanon. Sahi öğleyin kaymak koyacaktık. Tamam, hazırladık bile. Kahvesinin telvesi bol olsun. Bay de Gressine Paris'te kahve koyu içilir derken duydum. Bol kahve koy. Nereden bulayım bol kahveyi? Satın al. Ya beyefendi görürse? Görmez, çayırlara gitti. Hemen gidiyorum bakkala. Mumu satarken Bay Fessart evinize kırklar mı kondu yoksa diye sordu bana. Tefe koyacaklar bizi. Bayan Grande karıştı söze. Baban işkillenirse hepimizi döver, iyi bil. Döverse dövsün, ne yapalım, diz çöker yeriz tekmelerini. Bayan Grande gözlerini tavana kaldırmakla yetindi. Nanon boş örtüsünü takıp sokağa çıktı. Öjeni ak örtüleri serip sonra çadı katında iplerle eğlenmek için tavana astığı üzüm salkımlarından birkaç tanesini getirmek üzere yukarı çıktı. Amcaoğlu uyanmasın diye koridoru usul adımlarla geçti. Kapısının önüne geldiğinde kulağını dayayıp delikanlının soluk alışverişlerini dinlemekten kendini alamadı. Sonra kendi kendine mırıldandı. O ne güzel uyuyor ama mutsuzluk uyanık bekliyor. Salkımların en yeşillerini seçti, üzümleri usta bir aşçıbaşı gibi tabağa yerleştirip sofraya koydu. mutfağa koşup babasının sayıp bıraktığı armutlardan alarak piramit şeklinde yaprakların arasına oturttu. Gidiyor, geliyor, koşuyor, sıçrıyordu. Babasının evini amcaoğluna yedirmek için soyup soğanı çevirebilirdi. Ama her şey kilitliydi. Nanon iki taze yumurtayla içeri girdi. Yumurtaları görünce Nanon'un boynuna sarılmak geldi Öjeli'nin içinden. Lendi çiftçisinin sepetindeydi. İstedim, kırmadı beni, verdi küçücek. İki saat uğraştı Öjeni. İki saat içinde de belki 20 kez kahvesini kaynatmak, yataktan kalkan amcaoğlunun odasından gelen tıkırtıları dinlemek için elinden işini bıraktı ve sonunda sade, pek pahalıya kaçmayan ama evin köklü alışkanlıklarına son derece aykırı bir yemek sofrası düzenlemeyi başardı. Öğlen yemeklerini şöyle ayakta, bir parça ekmek, bir yemiş ya da tereyağı ve bir bardak şarapla geçiştirirlerdi. Ocağın yanına koyduğu yemek masasına amcası oğlunun tabağı önündeki koltuğu, iki meyve tabağını, yumurta fincanını, beyaz şarap şişesini, ekmeği ve bir fincan tabağındaki şekerleri görünce Öjeni o an eve gelse babasının bakışlarının ne hal alacağını düşünerek baştan aşağı titredi. Amcası oğlunun babası eve dönmeden yemeğe oturup oturmayacağını hesaplamak için ikide bir saate bakıyordu. Bayan Grande, telaşlanma kızım, baban gelirse bütün sorumluluğu ben üstüme alırım. Öjeni gözlerinden dökülen bir damla yaşı tutamadı. Ah benim tatlı anneciğim, kadrini bilememişim. Charles odasında şarkılar mırıldanarak yüzlerce kez dolaştıktan sonra aşağıya inebildi. Saat henüz 11'di. Parisli bu. İskoçya'da yolculukta olan o soylu kadının şatosundaymış gibi süslenip püslenmişti. Gençlere pek yakışan o sevimli, o güleç tavırlarla girdi içeri. Onun bu kıvançlı hali Öjeni'yi de kıvandırmıştı. Ama üzgün bir kıvançtı genç kızın yüreğindeki. Anjou'daki şatolarda kalmamasını şimdi alaya alıyordu. Pek kıvançlı bir dille sordu yengesine. İyi uyudunuz mu yengeciğim? Ya siz amca kızım? Bayan Grande, uyudum bayım, ya siz? Ben de çok iyi uyudum. Öjeni, acıkmış olmalısınız, sofraya buyurun. Kalkınca hiçbir şey yemem. Öğlen olmadan lokma koymam ağzıma. Yolculuk da öyle kötü geçti ki zaten. Breke yapısı pek şirin cep saatini çıkarıp baktı. Vay canına, 11 olmuş saat. Erken kalkmışım bugün. Bayan Grande, erken mi? Evet, eşyalarımı şöyle bir düzene sokmak istedim. Peki o halde, şöyle bir iki lokma atıştırabilirim. Bir piliç, bir keklik. Bu sözleri duyunca Nanon haykırmaktan kendini alamadı. Aman yarabbi. Öjeni de içinden şöyle bir hesapladı. Bir keklik, bir keklik için bütün birikmiş paramı verebilirim. Bayan Grande, şöyle oturunuz lütfen. Divanında dinlenen güzel bir bayan gibi kendini koltuğa bırakıverdi züppe delikanlı. Öjeni ve annesi de iskemlelerini alıp ocağın karşısına delikanlının yanına oturdular. Odayı gündüz gözüyle görünce daha da çirkin bulmuştu Charles. Hep burada mı kalırsınız? Öjeni, Bağbozum aylarının dışında hep burada kalırız. Bağbozum zamanında Nanon'a yardım eder, hepimiz Noyers Manastırı'nda otururuz. Hiç gezmez misiniz? Bazı pazarlar akşam dualarından sonra otların biçilişini seyretmek için köprüye gideriz. Tiyatro yok mu burada? Bayan Grande haykırdı. Tiyatro mu? Tiyatro oyuncularını görmeye mi gidelim? Bunun büyük bir günah olduğunu bilmiyor musunuz bayım? Nanon yumurtaları getirdi. Bakın sevgili bayım, rafadan piliç getirdim size. Bolluğa alışmış bütün insanlar gibi o an keklik falan düşündüğü yoktu Charles'ın. Ah günlük yumurta, biraz da tereyağı olsa yanında yavrucuğum. Öjeni haykırdı. Tereyağı versene Nanon. Genç kız amcası oğlunun yumurtaya batırmak üzere uzun uzun kestiği ince ekmeklere zevkle bakıyor. Şık ve şakrak Parisli bir işçi kızın masumluğunun utkusuyla biten bir ağlatıyı seyretmekten duyduğu zevke benzer bir zevkle izliyordu delikanlıyı. Sevimli bir annenin, çağdaş bir kadının yetiştirdiği Charles'ın tavırları da züppe bir genç kızın tavırları gibi şu, ince ve özentiliydi. Bir genç kızın yakınlık ve sevgisinde çekici bir güç vardır gerçekten. Charles da amca kızının ve yengesinin kendisine özen gösterdiklerini görünce üstüne dalga dalga akan bu yakınlığın etkisinden kurtulamıyordu. Gülümseyen iyilik dolu gözlerle baktı Öjeni'ye. Kıza baktığı zaman da bu temiz yüzün çizgilerindeki ilk aşk düşüncelerini yansıtan tensel hazlara yabancı ışık gözünden kaçmadı. İnanın sevgili amca kızım, şöyle güzelce giyinip kuşanıp operanın büyük localarından birinde otursaydınız, yengem haklı çıkar, erkekleri çılgına çevirip kadınları kıskançlıktan çatlatarak gerçekten herkesi günaha sokardınız. Bu tatlı sözlerden Öjen'i pek bir şey anlayamamıştı. Ama yüreği kabarmış, kıvançla çarpmaya başlamıştı. Ama amca oğlum, taşralı küçük bir kızla alay etmek mi istiyorsunuz? Beni tanısaydınız alaydan tiksindiğimi anlardınız. Alay yüreği incitir, tüm duyguları alt üst eder. Tereyağı sürdüğü ince ekmek dilimini usulca ağzına attı. Hayır, hayır, başkalarıyla alay edecek kadar zeki değilim. Bu kusurumu zararını çekmişimdir hep. Paris'te iyi kalplidir diye diye insanları öldürme yolları vardır. Bu cümlenin anlamı şudur. Zavallı çocuk gergeden kadar budala. Zengin olduğumu ve her türlü tabancayla 30 adımdan bir taş bebeği ilk atışta vurduğumu bildikleri için kolay kolay alay edemezler benimle. Sözleriniz iyi, bir yüreğiniz olduğunu gösteriyor yeğenim. Öjen'i. Ne güzel yüzüğünüz var, bakabilir miyim? Charles elini uzattı. Öjen'i parmakları amcaoğlunun pembe parmak uçlarına değince kızardı. Baksanıza anne, ne güzel işlenmiş. Nanon kahveyi getirirken söze katıldı. Oo, som altından. Charles gülümseyerek sordu. Bu da nedir? Killi topraktan yapılmış, içi sirli, kıyısı kül renginde kahve çanağını gösteriyordu. Bu çanakta kahve kaynar suyun yüzeyine yayılıp sonra dibe çöküyordu. Nanon, bu mu kaynar kahve? Ah yengeciğim ah, gelmişken bir şeyler öğreteyim bari size. Çok gerilerde kalmışsınız. Çaptal usulü kahvenin nasıl yapıldığını öğreteyim. Hay Allah, pek uzun bir iş bu. Bütün bir ömrünü alır insanın. Böyle kahve yapamam ben. Ben böyle kahve yapmaya kalksam ineklerin otunu kim verir? Öjen'i atıldı. Ben veririm. Bayan Grande kızına baktı. Ah yavrucuğum. Bu kelime üçüne de bu mutsuz delikanlının üstüne çökmeye hazır olan büyük hüznü yansıtmıştı. Üçü de sustular. Acıyan gözlerle baktılar ona. Şaşırdı delikanlı. Neniz var amca kızım? Bayan Grande konuşmak üzere olan kızına, şşt biliyorsun baban söyleyecek. Charles'dır adım, Eugene haykırdı. Charles mı? Ne güzel bir ad. Mutsuzluk ne kadar kaçılsa üstüne gelir insanın. Yaşlı fıçıcının dönüşünü korkuyla bekleyen Nanon, Bayan Grande ve Eugene, baba Grande'nin geldiğini kapıyı vuruşundan anladılar. Eugene, işte babam da geldi. Örtünün üstüne birkaç parça şeker bırakıp fincanı kaldırdı. Nanon yumurta tabağını gördü. Bayan Grande ürkek bir geyik gibi doğruldu. Tam bir telaş başlamıştı. Charles olup bitenlere bir anlam veremiyordu. Şaşırmıştı. Ne oluyor? Neniz var? Öjeni. Babam geldi de. Ne olmuş? Bay Grande girdi içeri. Bir masaya, bir Charles'a baktı. Her şeyi anlamıştı. Vay vay. Yeğenize şölen veriyorsunuz demek. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Kedi damlarda gezerse fareler kilerde cirit atar. Sözcükleri kekelemeden ard ardına dizmişti. Charles evin yemek düzenini, töresini bilecek durumda olmadığından "Şölen mi?" diye söylendi kendi kendine.